Very good spirit.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Tophane'deki Açık Radyo stüdyolarındayız. Feryal Kabil bizlere destek olmakta teknik masada. Üç sevgili konuğum var. Uzun süreden beri ne zaman konuşalım dediğimiz ve dördümüzün de çok heyecanlı olduğu hakkında bir konu konuşacağız. Bu ev işlerini kim yapıyor kuzum? Asrileşmeden robotlaşmaya ev ve kadınlık tezahürleri kitabını konuşacağız. Sevgili yazarları Leyla Bektaş Ata, Defne Karaosmanoğlu ve Bahar Emgin bizlerle birlikte. Sevgili Bahar İzmir'den telefonla bağlanıyor. Biz üçümüz stüdyodayız şu anda. Kitap taze İdeal Kent yayınlarından yayımlandı. Fakat biz bu konuyu epey uzun süredir, hatta neredeyse 1,5-2 senedir konuşuyoruz. Neden derseniz, bu ekibin bir TÜBİTAK araştırma projeleri vardı bu konu üzerine. Özellikle Türkiye'nin modernleşme serüvenini elektrikli ev aletleri üzerinden okumak ve buna bir feminist perspektiften, bir toplumsal cinsiyet perspektifi üzerinden bakıldığında nasıl Türkiye'nin modernleşme tarihini küçük ev aletlerinin tarihi üzerinden anlayabiliriz diye bir soruyla yola çıktıkları bir araştırma projesiydi. Mutfak meraklısı, modernleşme ve feminist tarih yazım meraklısı bir insan olarak ben de onları hemen gölge gibi arkadan takip ediyordum ve çok mutluyum ki dolu dolu bir araştırma, dolu dolu bir kitaba dönüşmüş oldu ve aynı zamanda da çok geniş bir döneme baktıklarını söylemem gerekir. 1930'lardan bugüne kadarki elektrikli ev aletleri, mutfak aletlerinin teknolojisinin gelişimine bakıyorlar ve dolu dolu da bir arşiv çalışması var. Dergilere, gazetelere, reklamlara, internette, sosyal medyada dolaşan viral kampanyalardaki temsillere bakmanın yanı sıra da görüşmecilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiler. Süremiz kısıtlı olduğu için bilemiyorum nelere ne kadar temas edeceğiz ama eminim ki bu ekiple devamını konuşacağız. Çok lafı uzatmak istemem çünkü anlatılacak çok şey var. Hoş geldiniz Leyla Bektaş Ata, Defne Karaosmanoğlu, Bahar Emgin. Merhaba hepinize, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz diyeyim. Hemen süremizi verimli kullanmak adına bu kadar dolu bir konuda ilk sorumla başlıyorum. Bu ev işlerini kim yapıyor kuzum? Bize oldukça aslında ipucunu veriyor kapsamla ilgili. Siz burada ev aletleri teknolojisinin tarihine bakıyorsunuz. Nelere bakıyorsunuz aslında diye biraz dinleyiciye aydınlatmak adına ilk sorumu soruyorum.
Tamamdır, çok teşekkürler Yağmur. Ben ilk önce bir projeden bahsedeyim istersen.
Evet, lütfen.
Bizimki TÜBİTAK projesi 2,5 senedir falan süren bir proje. Aslında 3'e çıkardık en son ek süre alarak falan. Neyse, yani şeyin başlığı şu: Türkiye'de elektrikli ev teknolojinin toplumsal tarihi 1930-2020, kadınların gündelik hayatlarında modernleşme başlığı altında. Burada biz iki aşamada bakıyoruz bu elektrikli ev teknolojileri. Birincisi arşiv, ikincisi de sözlü tarih dediğimiz, işte daha ziyade mülakatları yaptığımız, kadınlarla mülakat yaptığımız iki safa var. Temsil ve kullanımlarıyla teknolojiler nasıl gündelik hayatın içine giriyorlar, nasıl mutfaklara yerleşiyorlar, evin içine giriyorlar, kadınların deneyimlerinin bir parçası oluyorlar, alışkanlıklarının bir parçası oluyorlar. Bunlara bakıyoruz, bu gibi sorular soruyoruz projede. Şuradan başlamak gerekiyor bence. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Teknolojiye nasıl bakılabilir? Yani teknoloji aslında gündelik hayatın içine entegre oldukça var olabilen, anlam kazanabilen bir şey. Yani kendi başına bir mühendislik ürünü olarak orada bakılan bir şey değil aslında. Özellikle bizim ilham aldığımız kaynak da Burç Çeçeli'nin bir projesi vardı. TÜBİTAK projesi, telefon tarihiyle ilgili. Orada mesela Burç'e şunu söylüyor: teknoloji tarihi çalışırken aslında toplumsalın da tarihini çalışmış oluyorsunuz diyor. Ve çok haklı. Yani biz de toplumsala bakmaya başlıyoruz teknolojiye bakarken. Ve burada birkaç şeyle mücadele etmemiz gerekiyor teknoloji tarihi çalışırken. Birincisi, çok batı merkezci bir tarih bu. Yani zaten akademi çok batı merkezci biliyoruz ama teknoloji tarihi deyince bu ekstra bir batı merkezci yaklaşım oluyor. Çünkü teknolojiyle modernleşme arasındaki kurulan ilişki burada önem kazanıyor. Bu ilişki de çok gelişim ve ilerlemecilik üzerinden gidiyor.
Evet.
İkincisi de çok eril bir alan.
Hı-hı.
Yani onun için de bu ikisinden nasıl kurtulabiliriz? Yani bu teknolojiyle modernleşme arasındaki ilişki, işte dediğim gibi aydınlanmadan beri süre gelen bir şey. Çok uzun zamandır oturmuş bir şey bu aslında. Bunu kırmak o kadar kolay değil. Bir model üzerine oturuyor bu. İşte modernleşmenin zamansallık modeli üzerine. İşte ne bileyim, bir düz ilerleyen bir tarih anlayışı var. Orada hep batı önüne gidiyor. İşte batı dışı bir takım ülkeler ya da coğrafyalar hep arkadan onu takip ediyorlar. İşte Osmanlı'da vardır ya, treni yakalamak falan tabirleri. Burada hani o zamansallık, zamansal farklar aslında coğrafi farklar olarak bize gösteriliyor. İşte batı dışı geçmiş ile özdeşleştiriliyor. Batı gelecekle ve şimdi ile özdeşleştiriliyor. Bir tane bir söz var. Bir Nijeryalı Envazor diye bir sanatçı söylemiş. Çok ironik bir şey. Yani bu modelle dalga geçen aslında ironik bir şey. Diyor ki gelecek Afrika'ya ait diyor. Çünkü gelecek diğer her yerde yaşanmış gibi gözüküyor diyor. Yani ilk önce yani the future belongs to Africa diyor. Because it seems to have happened everywhere else diyor. Yani ilk başta cümlenin ilk kısmı böyle çok ne kadar optimist bir şey söylüyor diyorsunuz. İkinci kısmında böyle bir çöküş oluyor. Çok acıklı bir şey aynı zamanda. Bir de ironi var burada, yani o modelle biraz şey yapıyor. Tabii ki yani bu yeni bir şey değil aslında. Bunlar çok eleştirildi 90'larda, işte coğrafyacılar, postkolonyalizm teorileri falan. Tabii ki bu model çok eleştirildi ama hala kalıntıları var gibi geliyor bize. Doreen Massey özellikle mesela diyor ki bu büyük bir anlatı diyor ve bu anlatının içinde hiçbir sürprize yer yok. Çok sıkıcı bir şey bu diyor mesela. İşte biz ne yapıyoruz burada? Bu sürprizleri yakalamak için nelere bakmamız gerekiyor diye düşündük. Bir kere yani bu hem bu batı merkezcilikten kurtulmak hem de bu erillikten kurtulmak. Üç tane şey var yaptığımız. Bir tanesi çok basitçe küçük anlatılara bakmak. İşte kadınların anlatılarına bakmak. Özellikle mutfakta neler yaşadıklarına, aletlerle ona bakmak. İkincisi kültürel çalışmalarında benimsediği bir şey, radikal bağlamlaştırma. Bağlamında bakmak her şeye. Yani o büyük anlatının içinde o modernleşmeyi ve şeyi koymak değil, Türkiye'nin özelinde modernleşme ve kadınların özelinde nasıl bir şey oluyor ona bakmak. Üçüncüsü de eklemlenme teorisi dediğimiz, yine kültürel çalışmaların bir şeyi, teorisi. O da bağlamlaştırmayla çok benzer gidiyor. Yani bağlamlaştırmayla birlikte gidiyor. İşte belli dönemlerde, belli zamanlarda, belli durumlarda birbiriyle eklemlenen duygular, söylemler, pratikler, deneyimler falan başka bir zamanda, başka bir durumda aynı şekilde eklemlenmiyor. Biz de buna bakmaya çalıştık. Yani bunları kullanarak anlamaya çalıştık bir takım şeyleri. Onun dışında galiba şimdilik, yani toplumsal cinsiyetle ilgili biraz daha fazla konuşacağız herhalde.
Evet, evet. Yani bu söylediğiniz çok önemli. Bir yandan da şu da var, hani kitabın girişinde de bunu uzun uzun anlatıyorsunuz. Proje metninizi ben inceledim, orada da bahsediyorsunuz. Yani bu kamusal özel, geçmiş şimdi, içerisi dışarısı, erkek kadın, hani bu türden kurulan ve bu işte ilerlemeci kronolojik bir şeye dayanan modernleşme anlatısına da aslında karşı çıkıyorsunuz ve Türkiye'nin modernleşme serüveninin kendi içindeki çatışmaları, istikrarsızlıkları, tutarsızlıkları, biraz böyle onu da anlamaya çalışıyorsunuz ve incelediğiniz aynı konunun bile dönem içinde nasıl dönüştüğü veya bu şekilde pazarlansa dahi o gündelik hayatta bambaşka bir biçimde uyarlandığını görmek projede benim için çok çok keyifli oldu kitabı incelerken. Bolca görsel malzeme var, bunu da hemen söylemek istiyorum. Buradan bu toplumsal cinsiyet perspektifi ya da bizim getirdiğimiz feminist perspektif diyordunuz. Belki Leyla Bektaş Atay'a ve Bahar Emgin'e bunu biraz açmalarını ben sorabilirim. Çünkü mutfak küçük ev aletleri dediğimizde hemen biz kadınla ve onun toplumsal cinsiyet rolleriyle özdeşleştirilmiş bir alana doğru gidiyoruz. Siz nasıl yaklaştınız? Hanginiz başlamak istersiniz diye ben ikinize açık bir soru olarak.
Ben başlayayım istersen, Leyla. Şimdi aslında söylediğin şey çok önemli. Temel olarak bu kitabı ortaya çıkaran sayıklardan birisi de ve bu projeydi. Bu ikiliklere karşı çıkmak. Yani bunların kendisi de belli düşünce kalıplarını, işte belli düşünce kalıpları yaratıyor. İşte modern, modern olmayan, işte asriliği yakalamak, evin içi, dışı. Yani böyle konuşurken bazı pratiklikler yaratsa da bu sınıflandırmanın kendisinin gündelik hayatta bu kadar net ayrımlarının olmadığını esasında reklamlara bakarak bile sadece görebiliyoruz. Bir yandan hani projenin kapsamını da işin içerisine katarak devam edeyim ben. Neleri inceledik ve bu bizi nasıl o mekana özellikle odaklanarak devam etmek zorunda bıraktı diye devam edeyim. Belki böyle bağlayabilirim. Defne'nin yaptığı girişten biraz ilerlersem sözlü tarih görüşmeleri bu kitabın kapsamında değil. O da umarım başka bir kitabın kapsamına girer.
Biz o kadar burada, malzeme var ki.
O kadar çok malzeme var ki gerçekten bugün başlasak yıllarca yazabiliriz gibi görünüyor.
Evet.
Şöyle arşiv çalışmasından bahsedeyim. Önce biz burada ulusal gazetelere ve eklerine 1930'lardan itibaren kadın, sofra, teknoloji, bilim teknik dergilerine, sosyal medya hesaplarına, 1950'lerden itibaren özellikle Yeşilçam filmlerine, başka nelere baktık Defne?
Televizyon reklamları.
Televizyon reklamlarına 1970 sonrası yaklaşık 400 televizyon reklamını inceledik. Böyle çok kapsamlı bir arşiv çalışmasına dayanıyor. Şimdi bütün bunları izlediğimizde, okuduğumuzda, araştırdığımızda, bu arşive baktığımızda karşımıza o bahsettiğin dönemleştirme meselesi çıkıyor. Ve biz bunu nasıl dönemleştirmeye çalıştık? Birazcık da oradan bahsedeyim. Senin sorunu yakalayacağım ama eninde sonunda buna inanıyorum. Şimdi hep böyle şeydir ya, kent çalışmalarında falan da vardır. Hani belli dönemleri ayırırız. Bu kitapta biraz o dönemleri sanki yeniden düşündük ve yeniden dönemleştirmeye çalıştık gibi oldu.
Evet, hemen araya giriyorum. Okurken benim de dikkatimi çeken, bizim daha kent tarihi veya siyasi tarih çalışmalarından aşina olmadığımız bir dönemleştirme var diye.
Evet, 30-50 bildiğimiz tabii ki hani o Cumhuriyet'in kuruluş dönemi ve orada özellikle bu toplumsal cinsiyet nezdinde çok belli kalıplar var. Birbirini tekrar eden anlatılar var, reklamlara sirayet eden, haberlere ve köşe yazılarına. Hani çizilen bir ideal kadın portresi var esasında. Ve bütün kitapta biz temelde onu belki Bahar biraz daha ayrıntılandıracak ama bu girişi yapmazsam hani devam etmek zor olabilir. Mekana bakıyoruz. İdeal kadın tasvirine bakıyoruz ve teknolojiye bakıyoruz. Bu çok temel üç şeyimiz bu. Tabii ki onun içinde ev işi, iş bölümü vesaire bunların hepsi var elbette ama tahmin ederseniz ki bu mekansız olmaz. O mekanın nasıl dönüştüğü, çünkü toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dönüştüğünü, işte hani kentin nasıl biçimlendiği, bizim ev içindeki yapıp etmelerimizi vesaire hepsi birbirini etkilediği için bunlar böyle iç içe geçiyor bu dönemleştirmelerde de. 30-50 bir dönem. 50-70 işte o çok partili döneme geçiş, bir anlamda belli çeşitliliklerin, seslerin çeşitlenmesi vesaireyi kapsıyor. 70-90 dönemi işte enflasyonla mücadele edilen bir dönem, ondan sonra ne bileyim televizyonda şeyde gazetelerde o çekilişlerin olduğu dönem, insanların o dar mutfaklarla baş etmeye çalıştığı dönem. Bu bile aslında önemli. Çünkü bütün Yeşilçam filmlerine baktığınızda böyle karanlık, apartman boşluğuna bakan, içerisinde bir kişinin zar zor hareket edebildiği ve en çok görmezden gelinen mekanlar, mutfaklar. Hani bir yandan kent nasıl değişiyor, mutfak, ev ve mutfak nasıl değişiyor, onun içinde kadınlık rolleri nasıl değişiyor gibi şeylere bakıyoruz aslında, meselelere. Sonra 90-2000'i tamamen ayrı bir dönem olarak ele aldık. Çünkü yani hani o bir tür televole dönemi yani. Hı-hı. Çok basit bir ifadeyle belki. Hani dışarıda hayatın önemsendiği, evden biraz dışarı çıkmaya teşvik edilen, tüketim kültürünün ayyuka çıktığı, almak, satmak, satın almak, yani satın almak üzerinden bir kimliğin tasarlandığı, tanımlandığı, temsil edildiği bir dönem. Ve 2000'ler sonrası dönem, hani o milenyum üzerine inanılmaz anlamlar atfedilen, robotlaşacağımız, her şeyin çok akıllılaşacağı filan bir dönem gibi. Burada da tabii ki bütün bunların hepsinde o kadınlık rolleri belli değişiklikler gösteriyor. kadının o mekanda nasıl konumlandırıldığı değişiklikler gösteriyor. Kadını içeride mi tutmaya, dışarı mı çıkarmaya çalıştığı reklamların ve söylemlerin büyük oranda değişiklikler gösteriyor. Ve hani günün sonunda elimizde o kadar çok malzeme birikti ki bunun hani bir rapor olarak kalmaması ve kitaplaşması ve herkesin hani her tür okuyucuya hitap etmesi bizim aslında temel motivasyonumuzdu. Deyip ben de burada durayım.
Evet, kitapta bir QR kod üzerinden de bu görsellerin yüksek çözünürlüklü hallerine erişebileceğini okuyucuların ben söylemiş olayım. Yani o kadar güzel görsel malzeme var ki gerçekten uzun uzun inceliyorsunuz. Buradan sevgili Bahar Emgin'e dönmek istiyorum. Burada biraz dönemselleştirmeden bahsettik biz. Bir de hangi nesnelere bakıyorsunuz ve nelere bakıyorsunuz? Nasıl bir arşiv kullanıyorsunuz ya da nasıl bir arşiv çalışması bu 3 seneye yaklaşan süreçte geçti? Hani onları da sizden alabilirsek çok iyi olur. Merhaba tekrar.
Tabii ki de. Merhabalar seve seve. Projeye biz ilk başladığımız zaman pandeminin de hayatımıza girdiği bir zamandı. Dolayısıyla çok çetrefilli bir arşiv süreciydi aslında.
Evet, evet.
Projeyi kurgularken ki arşiv çalışması, hayal ettiğimiz arşiv çalışmasıyla yaşadığımız arasında epeyce farklılıklar vardı. Uzunca bir süre dijital arşivlerle dijitalleştirilmiş, bize açık olan ve evden erişebileceğimiz arşivlerle ilerledik. Sonrasında birazcık işte hayat açılmaya başladıkça Atatürk Kütüphanesi, Kadın Kütüphanesi gibi arşivlerde çalıştık. Burada tabii bu aslında daha da büyük bir ekip işi. Arşivde bizimle beraber çalışan, projenin bir parçası olan araştırmacı arkadaşlarımız vardı, proje asistanlarımız. Belki onların da adını burada zikretmek iyi olabilir. Evet. Büşra Eser bizimleydi. Ramazan Çakmak bizimle beraberdi. Unuttuğum
Esra
bir isim
Atalay
var.
Tuna.
Esra Atalay Tuna bizimle birlikteydi. Öykü, sonrasında ay. Bir de Öykü, daha sonraki aşamalarda bir de Öykü katıldı. Dolayısıyla böyle 5 koldan her dönemin popüler olan gazetelerine, dergilerine baktığımız, bazen umduğumuzu bulamadığımız, bazen böyle nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz çoklukta malzemeyle karşılaştığımız bir arşiv süreci oldu. Ve işte o arşiv sürecinin sonunda uzun uzadıya çoğu zaman böyle camdan cama tartışmalarla o üzerinde konuştuğumuz dönemler aslında ortaya çıktı. Ve aslında Leyla anlattı ama önümüzde çok böyle net bir izlek vardı. İşte mekanı tartışmamız gerektiği, ideal kadını tartışmamız gerektiği. Çünkü hep bununla ilgili şeyler geliyordu arşivlerden. Bu arada aslında... Mesela televizyon reklamları bambaşka bir dil, filmler bambaşka bir dil, gazete reklamları bambaşka bir dil ama bunların arasında ortaklaşa ve hiç değişmeyen şeyler çıktı. Bütün bu dönemleştirmeye rağmen en başından bugüne kadar devam eden bazı şeylerin olduğu, dolayısıyla böyle her dönemleştirmenin çok ciddi bir kopuşa da işaret etmediği bir şey çıktı aslında karşımıza arşiv araştırmasının sonucunda.
Evet ve bu arşiv araştırmasıyla beraber de kitabın bölümlerinde de onların üzerinde duruyorsunuz. Az önce Leyla Bektaş Atan'ın da vurguladığı gibi böyle dönem dönem değişen de bir gündem var. Hem böyle ulusal politika ideolojiler, uluslararası küresel gündem ideolojiler, ekonomik buhranlar, kadınlık rolleri ve bununla beraber de dönüşüyor. Bazı ipucu vermesi açısından ben başlıkları burada çok kısaca söyleyeceğim ve sonrasında size aktarmak isteyebileceğiniz ve en sevdiğiniz dönem ya da nesne nedir gibi belki biraz okuyucunun da zihninde bir şeyleri çağrıştırabilecek bir soru soracağım. Düşünmeniz adına önden söyledim. Mesela 50-70 dönemi çamaşır derdi gırgır giren evde dırdır olmaz. 70-90 dönemi çekilişler süper kadınlar dar mutfaklar. 90-2000 dönemi ev hanımları, çevre için kolları sıvayın, hız meraklıları için her şey hazır. 2000-2020 dönemi bizi kapıda karşılayan sarışın robotumuz ve küçük adamlar mutfakta, yani muhteşem ve çok şey söylüyor. 30-50 dönemini atladım, o da asrileşme, temizlik diktatörlüğü, sıhhatin bekçisi buzdolabı, yani gerçekten harika başlıklar, biraz fikir de veriyor. Son bir 6-7 dakikadayız ama biz sizden böyle hani ben şuna bakarken çok eğlendim ya da şöyle bir dergi makalesi vardı. Buna çok şaşırdım dediğiniz böyle ilginç belki birer anekdotu sorabilirim. Bahar Emgin, hemen sizle başlayalım, devam
tamam,
edelim.
Tamam, benimle başlayalım. Benim en çok aklımı kazınan süpürgeyle ilgili bir yazı aslında. Çünkü bizim bütün bu derdimizi de derli toplu bir şekilde anlatan bir yazı. 30'lara ait bir süpürge yazısı ve Şark'ın ve Garb'ın kadınını karşılaştırıyor. Garb'ın kadını iki büklüm elinde işte çalı süpürgesiyle toz yuta yuta hijyenik olmayan, bilimsel olmayan şekillerde temizlik yaparken Garb'ın kadını eline elektrik süpürgesini almış, ayağına topuklu ayakkabılarını giymiş, böyle rahat rahat temizlik yapıyor. Şey diyordu yazı, tam böyle cümleleriyle söyleyemeyebilirim ama işte bu iki medeniyetin özetidir, iki medeniyet farkının özetidir, hülasa diyordu ama tam onu şimdi cümle içine oturtamadım. Bu işte Garb'ın iki büklüm kadınıyla Şark'ın tam tersi oldu. Şark'ın iki büklüm temizlik yapan kadınıyla rahat ve huzur içinde yaşayan Garb'lı kadının temizlik yapma biçimleri arasındaki fark aslında iki medeniyeti anlatıyor gibi böyle uzun uzun ikisinin kıyaslandığı bir yazı vardı. O bende en çok iz bırakanlardan biri oldu.
Güzelmiş, tam dönemin ruhunu da anlatıyor.
Evet.
Defne Kara Osmanoğlu'na soralım.
Benim çok ilgimi çeken buzdolabı aslında. Çünkü kocaman bir makina evinizin içine giriyor ve onu nereye koyacağınız hep tartışma konusu oluyor. İlk geldiğinde buzdolabı mesela. Hmm. Çok kocaman bir şey yani, düşünsenize yani nereye sokacaksınız onu. Bu konuda bir makale okuduk. Arjantin'de yapılmış bir araştırma. 1949 ve 1952-53 arası galiba. Ondan sonra o şey ekonomik kriz döneminde oluyor bu. Buzdolabını mutfakta değil oturma odasında tutmayı tercih ediyorlar. Bunun nedeni de buzdolabının aslında yani kadınlara verilmiş bir görev var. Bu ekonomik krizi durdurmak için, israftan kaçınmalarını sağlamak için devlet tarafından belli söylemler kadınlara ulaştırılıyor, medya tarafından aslında devletin söylemleri. Ve kadınların şey yapması isteniyor, israfı önlemesi isteniyor ve buzdolabı da çok iyi bir makine onun için, yani yemekleri bozulmadan saklayabileceğiniz bir şey. Onun için onu oturma odasında saklıyorlar ve gelen misafirler görsün istiyorlar ki ve üstlerini de bayağı süslüyorlar. İşte vazo koyuyorlar, fotoğraflar koyuyorlar, önünde fotoğraflar çekiyorlar, makalenin içinde fotoğraflar falan da var çeşitli. Ve yani bu damgasını vuruyor Arjantin'de yani ekonomik kriz döneminde. Türkiye'de 1970'lerde sanıyorum bir buzdolabı reklamları başlıyor. Bu da tam tersine. Yani buzdolabınız oturma odasında mı, mutfakta mı gibi bir soru soruyor mesela reklam. Oturma odasındaysa bu çok kötü bir şey. Yani çünkü mutfakta olması lazım. Bir tane de reklam var. O da işte bir adam gazete okuyor. Arkasında buzdolabı var. Buzdolabının üstünde radyo var. Radyonun üstünde vazo var. Vazonun üstünde başka şeyler var falan. Artık sıkış bıkış yani. Ve bu yani hoş bir şey değil. Hani buzdolabını onun için işte daha iç hacmi büyük, kendisi biraz daha küçük buzdolapları üretilmeye başlanıyor o dönemde. Ki mutfağa sığsın diye.
Lütfen buzdolaplarınızı mutfakta saklayınız. Ben tam buradan Cüneyt Arkın'ın Yeşilçam filmlerine geçmek istiyorum. Beni mest eden filmler. Yazık her şeyde Cüneyt Arkın'ın başına gelmiş. Neden bu kadınlarla evlenmiş hay Allah? 1967 yapımı Cici Gelin, 1969 yapımı Hayat Kavgası. Temalar çok benzer. Zengin kadın, yoksul erkek ya da orta sınıf, orta alt sınıf erkek. Bu evliliklerde kadın işte ev işi yapmayı bilmez, mutfağa hiç girmemiştir. Yani hiçbir şey pişirmemiştir o zamana kadar. Bu kadınlar ilk iş olarak evlendikten sonra mutfağa giriyorlar. Tabii ki gündelik hayat devam ederken hepimiz ilk iş olarak mutfağa giriyoruz. İlkinde bu apartman boşluğuna bakan mutfaklar demiştim ya, annesiyle dolaşıyor, evi tutacaklar işte. Evde gerçekten yani çok kötü bir apartman dairesi aslında, belki tek oda, belki iki oda falan. Annesi mutfağı görüyor ve diyor ki ay burada yumurta bile pişmez diyor. Annesi tabii ki hani hiç beğenmiyor. Kadın hemen bir şekilde orayı güzelleştiriyor. Fakat yemek yapma sahneleri gerçekten evlere şenlik. Yemek yaparken domatesi olduğu gibi içine koymak, makarna üstünde soğuk suyu dökmek. Hani eline gözüne, eline yüzüne bulaştırmak her anlamıyla zuhur ediyor o sahnelerde. Ama akşamında yine saçlar yapılı, makyajlar işte inanılmaz şık ve bütün o badireler atlatılmamış gibi masaya oturuluyor. Cüneyt Arkın senin elinden taş olsa ya da kömür olsa bir şey diyor da yerim diyor ama yemiyor. Yani sabahları akşama kadar ne yapıyorsanız yapın, akşamları kocanızı güzel karşılayın.
Ay,
bu
çok
da
güzel.
Kadınlara not olsun.
Harika. Evet, Cüneyt Arkın filmlerine güzel bir saygı duyuşu oldu. Ve bence bu programın ardından başka programlar yapmamız gerektiğine dair de güzel bir yerde bitirdik. Çünkü dediğimiz gibi o kadar zengin, harika, kıymetli malzeme var ki yani belki nesneler ya da dönemler özelinde bu programın mutlaka devamını yapalım diye radyo dalgalarından bir mesaj vermiş olalım. Son olarak şunu da duyurmak isteriz. Bu bir TÜBİTAK araştırma projesi. 3 sene yaklaşan proje. Siz projenin çıktılarını başka mecralarda paylaşıyorsunuz. Gastro Dergi'de bir yazı dizisi var. Özellikle kitapta kendine yer bulamayan konuları da tartışıyorsunuz. Bunun yanı sıra da bir internet siteniz var. Onu da paylaşmak isterseniz bizim dinleyicilerimiz de bakabilirler.
Evet, sitenin ismi evteknolojileri.com. Bu sitede istenilen her şey aranabiliyor. Mesela 1930'lar ne bileyim Milliyet gazetesi yoktu. Ne vardı?
1930'lar buzdolabı diyebilir.
Hakimiyeti Milliye örneğin. Gazetesi, buzdolabı yani çok çeşitli çoklu taramalar yapılabilen bir site ve buzdolabı şeyleri, reklamları, haberleri, içerik ne varsa buzdolabı ile ilgili önünüze çıkıyor. Tabii yapım aşamasında yani her şeyde yok. Yani takdir edersiniz çok fazla her şey. Onun için ama çok işe yarayabilecek bir şey. Teşekkürler.
Evet, yani çok değerli böyle bir arşivin web sitesinin açılması. Çünkü bunun üzerine başka araştırmacıların başka sözlerle yeni çalışmalar yapması için de bir çok davetkar ve cömert bir çalışma. Hepinizin eline sağlık. Ben tekrar etmiş olayım. Bu ev işlerini kim yapıyor kuzum? Asrileşmeden robotlaşmaya, ev ve kadınlık tezahürleri kitabının ve araştırma projesinin yürütücüleri Leyla Bektaş Ata, Defne Karaosmanoğlu ve Bahar Emgin'le birlikteydik ve birlikte olmaya devam edeceğimizi söylemek isteyerek bitireyim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Sevgili Feryal Kabil'le birlikteydik Teknik Masa'da. Açık Mimarlığı dinlediniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.